Ayrım 21. Kanlı Topraklar. Orhan Kemal. Sayfa 304. Şerif Ağa yakın dostu Sinan Efendi'nin kabak hafız demesine kızmamıştı. Sordu. Peki o Ali Şahin'in orada ne yapıyorlar? Hiç. Ali Şahin malum delinin biri. Bu definecilik mefenecilik de zaten akıllı işi değil. Toplanıp içki içiyor, esrar çekiyorlar. Tabii Ali Şahin sabaha kadar konuşuyor. Bana kalırsa dedi Şerif Ağa, o herifi... Yeğenine baktı. Yaşar çoktandır bu fikirdeydi zaten. Dayısının sözünü aldı. Toz edelim. Nasıl? Dedi Sinan Efendi. Nasılını bana bırakın. Ben işimi bilirim. 1927'de Şimendifer gribini hazırlayanlardan değil mi? Orası öyle. Demek ki komünist. Sinan Efendi'nin içinden bir korku geçti. O zamanlar o da Şahin'le birlikte. Aynı ideoloji, aynı heves, aynı gözü budaktan sakınmayış. İşi bu yanından almaları doğru olmazdı. Ali Şahin ağzından bir şeyler kaçırırdı ki korkusu olmamakla beraber sinek pis değil, mide bulandırırdı. Evet, şimdi çoluğa çocuğa karışmış, toprak sahibi olmuş, eski arkadaşlarını tasfiye edip Şerif Ağa ve Şerif Ağa gibilerle arkadaşlığı hızlandırmıştı ama gene de oda kapısı vuruldu. Kahveyi getirmişlerdi. Yaşar rugan çizmeleriyle fırlayıp kapıdan aldı getirdi. Kallavi fincanlarda sıcak sıcak tüten kahvelerini yeni sigaralarla içerek konuşmaya devam ettiler. Sinan olmaz dedi. İşe siyasi renk vermeye lüzum yok. Zaten Ali Şahin'in o işlerle pek bir alakası kalmadı. Gerekirse biz onu başka yandan vururuz. Yaşar üzerinde durmak istiyordu. Mesela nereden? Büyücü deriz, Paşazade'ye akıllı veren bu deriz. Yaşar'ın aklı komünistlikteydi. Herifin tepe üstündeki odasını görenler anlatıyorlardı. Bir takım makineler, telsize benzer aletlerle doluymuş. Geceleri el ayak çekildikten sonra gizli telsiziyle casusluk yapıyor. Allah'ın seven vursun diye bağırdı mı tamam. Köylü onu lokma lokma ederdi. Şimdilik üzerinde durmamayı uygun buldu. Sinan karşımızda Nedim Ağa gibi bir para babası olmasa kolay dedi. Eskiden olduğu gibi dayanırsın keseye 3-5 ağızlarına bir kemik tamam. Fakat karşımızda Nedim Ağa senin benim vereceğimiz 3-5 ile yetinmez herif. İster misin tekmil 50 bin dönüm arsayı alıp çıksın. Şerif Ağa'nın tombul yanakları öfkeden kıpkırmızı oldu. Yoksa kulağına böyle bir şey mi çalındı? Çalınmadı ama olamaz mı? Yaşar, kağıt üzerinde mal sahibi olur o kadar dedi. Paşada denir gibi. Sonra hangi erkek gelir de tarlalara girebilir? Bizi kim, hangi cesaretle atmaya kalkar? Şerif Ağa'nın aklından 1930'lardaki serbest fırkacılığı geçti. Halk fırkasına karşı hemen hemen bütün millet Fethi Bey'in serbest fırkasına hücum etmişlerdi. Atatürk serbest fırkayı dağıtmasaydı bugün başta belki de Fethi Bey olacak, millet halk fırkasının tahakkümünden kurtulacaktı. O ayrı bir meseleydi ya, asıl önemlisi bu paşazadeler akılsız mıydılar ne? Halk fırkalılar Şerif Ağa gibi hemen hemen bütün köylünün bir zamanlar serbest fırkada kayıtlı olduğunu bilmiyorlar mıydı? Biliyorlarsa ne diye işi o yandan tutup halk fırkalılarla anlaşarak hükümete baskı yapmıyorlardı? Yapsalar halk fırkası serbestçilerden intikam almak için jandarma birliklerini gönderip fuzulen işgal altındaki tarlaları temizletirdi. Sinan Efendi dinledi dinledi. Ne halk fırkası ne de hükümet halkla bu iş için uğraşmaz dedi. Yani serbest fırkada halk fırkası da aslında aynı bezin eni. İkisi de bir kapıya çıkar. Halk fırkası yıllardır serbestçileri kendilerine kazanmak istiyor. Şerif Ağa şahlandı adeta. İnsan olan, erkek olan tükürdüğünü yalamaz. Bir sefer serbestçiyiz dedik. Ölüm Allah'ın emri. Kim ne derse desin, ben bir gün serbest fırkanın yeniden kurulacağına inanıyorum. Kurulacak, intikam sırası bize gelecek. Ne bu be? Bankaya gidersin kredi vermez, onu ararsın yok, bunu ararsın yok, bir polis jandarma tahakkümüdür gidiyor. Şehirde sıkıysa bir polise, ne polisi, bekçiye, süpürgeciye yan bak. Neymiş? Memurmuş. Ulan bekçiye sokak süpürgecisine memur payesi veren heriflerden millete hayır mı gelir be? Yaşar, hiç canım dedi. Ne din kaldı ne iman. Dayısı devam etti. En biri şu şapka. Fesin kalpağın suyu mu çıkmıştı? Milli mücadeleyi şapkayla mı kazandıydık? Sonra halife-i müslimin ehli İslam'ın içinde yaradır. Yara. Ne istersin koskoca halifeden? Halifesiz Müslümanlık olur mu? Bırak Sinan Efendi şu yeni yazı bile... Gavur adeti. Gavurluğa heves eden bir fırkadan memlekete hayır gelir mi? Sinan başını salladıysa da %100 katıldığından değildi. Neyse şimdi dedi mesele o değil. Neysesi meysesi yok arkadaş. Asıl mesele bu. Din elden gidiyor ama yakındır. Bu milletin elbet bir sahibi gelecek. Hazreti Ali'nin kırıcını çekip sokaklarda halk fırkalık kanını su gibi akıtacak. alnı, tombul yanakları ter içinde kalmıştı. Sinan, "Doğru, haklısın," dedi. "Haklısın ama insan köprüyü geçene kadar ayıya bile dayı demesini bilmeli. Uzun lafın kısası, bunlar şayet böyle bir halt eder de tarlalarını Nedimağa'ya satarlarsa hapı yuttuğumuzun resmidir. O zaman..." Yaşar iskemlesini hınçla yanaştırdı. O zaman düşmanın silahını alıp kullanmak lazım." "Nasıl?" dedi Şerif Ağa. "Sen kendin girmesen bile adamlığını halk fırkasına..." Şerif Ağa ayağa öfkeyle kalktı. "Ne ben ne de adamlarım o fırkaya gireriz. İsterse bütün topraklar elimizden gitsin." Yaşar ne diyeceğini şaşırmıştı. Sinan'a gelince halk fırkasıyla çoktandır temas halindeydi. Hatta bu yüzden onu bir zamanların 1927 grevine katılmışlığı hoş görülmüş, bilinmezlikten gelinmişti. "Adam öyle ya da böyle. Bugün bize bağlı ya, bizim sözümüzde ya, bizimle çalışıyor ya. Ali Şahin gibi hala kendi başına buyruk değil ya. Ama onun da solculukla ilgisi kalmamış da tam tersine dönmüş. Dönsün, mesele bizden olmayan, bize düşman meselesi." Sinan bunu %100 bilmese bile kestirecek kadar zekiydi. Ama nesine gerekli fırkalıların ne düşüneceği? Gemisini yürütmeye bakıyordu o. Hazır söz de vermişti fırka ileri gelenlerine. Ne yapıp yapacak, köyden halk fırkasına iltihaklar sağlayacaktı ki bu kendi bin dönümünün de emniyeti demekti. "Aa," dedi Şerif Ağa. "Atalar sözüdür bilirsin. El öpmekle ağız kirlenmez. Diyelim ki halk fırkasına girdin. Ne çıkar bundan? Serbestçiliğine halel mi gelir?" "Girmem," dedi Şerif Ağa. "Cevap ver, halel mi gelir?" "Gelmez ama girmem." "Madem gelmez, mesele yok. Hazır şimdi ortada ne serbest fırka var, ne de bu yakınlarda serbest fırkacılığın ihya edileceğine dair en küçük bir işaret." "Yok, evet." "Yoksa sonra unutuyor musun Adana'nın ünlü serbestçilerini? Gemilerini yürütebilmek için hal fırkasına girmediler mi? Ve artık sırrı vermekte hiçbir mahsur olmadığına kanaat getirmişti. "Bana bak, bana," dedi. "Seni ne kadar sevip saydığımı bilirsin." "Bilirim, doğru. Doğruysa benim de bildiğim bir şey var elbet ki söylüyorum." Şerif Ağa da Yaşar da ilgilenmişlerdi. "Nedir o?" dedi Şerif Ağa. "Aramızda kalacak ama." "Ayıp ettin. Bunca zamandır az mı gizli işimiz oldu? Hangisini açığa vurduk?" Sinan yeni bir sigara yaktıktan sonra "Hal fırkasından böyle istiyorlar," dedi. "Nasıl?" "Serbestçiliğin iyice tasfiyesi için köylünün fırkaya girmesini." "Aksi halde?" "Canım anladık. Fırkaya girdik diyelim. Banka kredisi verecekler mi?" "Ayrı mesele o. Hele girin siz." Şerif Ağa elleri arkasında odada bir zaman dolaştı. Halk fırkasına girmelerini demek fırka istiyormuş. Az önce serbestçilik diye atıp tutmuştu ya. Koskoca bir fırka. Mustafa Kemal Paşa'nın fırkası. Adam bir vuruşta koca Fethi Bey'i, Ahmet Ağaoğlu'nu filan tuzla buz etti. Kızar da halk fırkası dışında kalanlara bir yumruk. Sinan gittikten sonra da uzun uzun düşündü bunu. Köydeki öbür ağalarla da görüştü. Öbür ağalardan birçoğu da kendi gibi koyu serbest fırkacıydı ama onlar da öyle diyorlardı. Mustafa Kemal'le oynanmaz. Serbest fırkayı bir yumrukta nasıl tuz buz ettiyse halk fırkasının dışında kalanları da öyle tuz buz edebilir. Günler geçti. Sinan'ın bol rakıyla beslediği köyün imamı Kabak Hafız ve başkalarının gayretleriyle köydeki eski serbest fırkadan kalma ağalarla köylüler halk fırkasına birer ikişer girdiler. Hatta bu iltihakları Adana'nın ünlü iki gazetesi Yeni Adana ve Türk Sözü iyi manşetlerle bildirdi. Köyün en büyük kahvehanesi Sümbül'ün kahvehanesi artık eski halk fırkalılarla yeni katılan eski serbest fırkalıların sözde kucaklaşıp kaynaştıkları yer olmuştu ama aslında her iki tarafta birbirlerine gizliden gizliye diş gıcırdatıyordu. Bu topraklar olmasaydı, ah bu topraklar olmasaydı. Evet, halk fırkasına girmişlerdi ama köprüyü geçene kadar. Yoksa damarlarını keserler, kanları bile serbest fırka olarak akardı. Şimdilik dişlerini göstermeyecek, zamanı gelince gene de hesaplaşacaklardı onlarla. Sinan bu başarısından dolayı fırkaca takdir edilmiş, hatta fırka ileri gelenleri arasında tartışma konusu olmuştu. Sinan vasıtasıyla eski serbestçilerin kazanılmasına önayak olanları bir kısım fırka ileri geleni genel merkeze karşı kazanacakları prestijden dolayı kıskanarak çekiştirmeye hatta yüz be yüz horlamaya başlamışlardı. Bizce pek bir muvaffakiyet değil bu. Bir fırka ne kadar kendi kendisinden ibaret olursa o kadar sağlamdır. Fırkaya abur cubur doldurmak başarı değil. Berikiler ise bu kanıda değillerdi. Abur cubur ne demek? Onlar da bu memleketin çocukları. Bir zamanlar doğru yoldan ayrılıp yanlış yola gittilerse ne çıkar? Şimdi de fırkamız saflarına katıldılar işte. Bizim aramızda bizdenleşecekler. Fena mı? Yalnız iki tarafında birleştiği nokta, Sinan gibi geçmişi malum kimselerin davranışlarını eskisinden daha büyük bir dikkatle takip etmek, sözlerini, hareketlerini zinhar aldanmamaktı. Uydurma Paşazade'nin külüstür Ford'u ile köye gelip gitmeler tekrarlandıkça, köylüde gittikçe artan bir huzursuzluğun humurtusu başlamıştı. Ne geliyorlar buraya? Ali Şahin'in orada ne işleri var? Sabahlara kadar ne yapıyorlar? Daha çok da Yaşar ve arkadaşlarının kışkırtmasıyla köylü Ali Şahin'in üzerinde duruyordu. 1927 Şimendifer grevini hazırlayanlar arasında olduğunu bilseler, gözlerini kırpmadan komünist diye üstüne yürüyecekler, belki de yerini yurdunu yerle bir ettikten başka kendisinde paralayacaklardı. Bakkal Ahmet'in derme çatma bakkaliyesinde kırmızı inhisar şarabıyla kafaları dumanlarlarken Yaşar ortaya atılıyor. "Bence bütün melunluğun başı o ince herif," diyordu. "Ne yer, ne içer, neyle geçinir?" Bu gerçekten ilk akla gelen şeydi ama köylü bir kilo zeytinle bir ay, iki ay geçindiğini ne bilirdi? İnce uzun boylu Ali Şahin, Romanya Türklerindendi. Doktoroğlu, gençliği Romanya'da işçi hareketleri arasında geçerken yeraltı hücre arkadaşlarıyla düşüp kalkmaktan makinistlik, şoförlük öğrenmişti. Bu meslekleri öğrenince de düzenli bir öğrenimi tamamıyla boş vermiş, Türkiye'ye gelirlerken babası, ardından da anası vapurda ölünce yapayalnız kalan Ali Şahin'e tuhaf bir melankoli arıza olmuştu. Annesini çok ama çok severdi. Kadının iri siyah gözleriyle oğluna bakışı, oğlunun ömrü boyunca unutamayacağı şeydi. Nitekim öyle de olmuştu. Bu kara gözler ömrü boyunca onu içinden takip etmişler, Ali Şahin'in melankolisini artırmışlardı. Artık ne ana, ne baba, ne kardeş, hatta ne de sevgili, karı, evlat istemiyordu. Madem ki ölüm vardı, madem ki insanlar ölünce sevgililerinden ayrılıyorlardı, ne diye yeni yeni sevgililer edinmeli, hele ne diye günün birinde dünyada yapayalnız bırakılacak çoluk çocuk peydahlamalıydı. Evlenmedi. İlk zamanlar çeşitli kadınlar gelip gelip gittiler. Bunlardan bazıları ona çocuk doğurmak istedilerse de Ali Şahin yanaşmadı. Fazla zorlayanları ise bırakıp yürüdü. Adana'ya geldiği yıllar İttihat ve Terakki'nin Ermeni teşcirinden az sonraydı. Memlekette makinistlik üzerine çok iş vardı. Çünkü Ermeniler memleketin bilhassa ticaret, sanayi hatta çiftçilik işlerini ellerinde tutuyorlardı. Ali Şahin Romanya'da bellediği makinistlik ve şoförlüğüyle Adana'da ilk Türk makinist değilse bile şoförler arasına girmişti. Hatta o sıralar açılan sanayi mektebine öğretmen bile olmuştu. Ali Şahin'in delirmek değil de hafifçe sapıtmaktan başka bir şey olmayan bugünkü hali o yıllarda zaten annesinin ölümü dolayısıyla vardı. Artması yıllar yılı türeyen makinist ve şoförlerin artarak artık Ali Şahin gibilere posta koyar olmalarından sonradır. Bana bak delikanlı, sen daha ananın karnında değilken biz o işlerin mektebinde hocaydık, hoca. 1-5-10-100 millete gına geliyordu. Ne yapalım be moruk sen de denmeye başlandı. Daha sonralara kes ulan artık beler başladı. Bir günde bu ulan yüzünden bir delikanlının tokadını yiyince şehre de tüm makine motorlara da küstü. Eski arkadaşlarından 1927 grevini hazırlayan arkadaşı Sinan'ın yardımıyla bu köyün höyük denen bir tepesi üzerine şimdi içinde oturduğu kerpiç barakayı yaptı, sığındı. Sakal bıraktı. Ver yansın riyazet. Riyazet az yemek yemekti. Hatta gün gelecek bir tek zeytinle yaşamaya başlayacaktı ki eski Marksist ancak bu riyazetten sonra Marksizm'den caymadıysa da maddenin ötesinden bir takım sesler geldiğini keşfetti. Eski mücadele arkadaşı Sinan'a bir gün "Azizim," dedi. "Maddenin ötesine dair bir şeyler keşfettim. Her şey maddeden ibaret olmasa gerek. Maddenin ötesinde muhakkak ki bir şeyler var. Çünkü kulaklarımla işittim, sesler geldi bana." Sinan üzerinde durmadı. O da başka türlü dejenere olmuştu. Evet, biliyorlardı. Günün birinde dünya işçi ihtilali gerçekleşecek, işçi sınıfı idareyi ele alacaktı ama o zamana kadar kim ölür kim kalırdı. Hele memleket o yola geri dursundu. Onlar nasıl olsa şuurluydular. Karşı koyacak değillerdi ya. Sinan, maddenin bu yanı, Ali Şahin öte yanıyla uğraşmaya başlamışlar, birbirlerinden gün geçtikçe uzaklaşmışlardı. Sinan şu Avanak Paşazadelerin topraklarından birkaç bölümünü oturup mal mülk edinme sevdasına düşmüştü. Kendi durumunu sağlamlaştırmak için halk fırkası hatta polisteki ahbaplarıyla onlara yanaşmış, öte yandan da köylünün ileri gelen dişli ağlarıyla anlaşarak Paşazadelerin topraklarını paylaşmıştı. Ali Şahin eski mücadele arkadaşının farkındaydı. Kızıyordu. Hatta bir gün Sümbül'ün kahvehanesinde onu bir kenara çekmiş, "Bu yaptığın alçaklıktır," demişti. "Senin gibiler için Lenin der ki..." Sinan sözünü kesmişti. "Hala Lenin mi?" Ali Şahin şaşırmıştı. "Evet, hala ve her zaman. Benden paso değilse bile çıkarım için bu isimlere paso. Lenin Türkiye'de yaşamadı, Türkiye'de yaşasaydı ne olurdu? 30 yıla mahkum. Arkadaşından hızla ayrılmıştı. Yıllar geçmişti aradan. O günden sonra ne o onu görmüş ne de o onu. Ali Şahin bir parçada Sinan'a inat, köye çok az iner olmuş, indiği zamanlarda çevresinden çok soğuk muamele görmüştü. Hatta birinde Yaşar ve arkadaşlarının kışkırtmasıyla Kabak Hafız'la bile tartışmıştı. Kabak Hafız da İstanbul'da makinist arkadaşlara düşüp kalkmaktan gelen bir kulak dolgunluğuyla Ali Şahin'in Marksist fikirlerine yabancı değil, hatta papaz mesleğinin aklı selimini okumuş, dine, Allah'a filan inanmaz biriydi ama köylünün önünde boş bulunacak değildi. Kaldı ki öte dünya var yok, o bu dünyaya, bu dünyanın nimetlerine bakıyordu. Yaşadığı sürece bol bol yiyip içecek, kadından kızdan bol bol faydalanacak, öldükten sonra da kuyruğundan tutup assınlardı isterse çöp arabasına. Ali Şahin Kabak Hafız'a ne kızıyor ne de seviyordu. Ama son zamanlarda artık kanaat değiştirmediyse bile dünya malına karşı bir yakınlık duymaya başlamıştı. Para kazanacaktı. Çok çok para kazanacak, çevresinin zenginliğiyle bağlayacaktı. Bunun içinde tek yol vurgun vurmaktı. Yol kesip adam boğazlayamaz, hırsızlık yapamaz, yeniden ticaret işine atılıp zamanla para kazanamazdı. Yapacağı şey maddenin ötesindeki seslere kulak vermek, efsunla definecilik yapmaktı. İşte kuyumcu Sırrı Baba, sebze komisyoncusu Haydar, Paşazade Hakkı Beylerle son günler devama başlayan Topal Nuri Bey'i tepe üstündeki kulübede toplayan sebep de buydu. O günde her zamanki gibi toplanılmış, yere serili sofra bezinin çevresine bağdaş kurulmuştu. Topal, Ali Şahin'in tam karşısında oturuyor, Ali Şahin'i dinliyordu. Ali Şahin'in çenesi açılmıştı gene. Topal'ın hiç anlamadığı, belki de hiç anlamayacağı dünya işçi ihtilalinin nasıl gerçekleşmesi gerektiği konusu üzerinde konuşuyordu. Topal'ın yanındaki Hakkı Bey uyukluyordu. Hakkı Bey'in yanında oturan sebze komisyoncusu Haydar, ağzındaki lokmayı tahtsız tahtsız çiğnerken, şu geveze herifin artık susmasını, laf sırasını başkalarına vermesini bekliyor, kuyumcu Sırrı Baba ile sık sık bakışıp, "Susmayacak mı şu be?" demek isteyerek işaretleşiyorlardı. Rakı değil, anasonsuz bir çeşit rakı dönmek olan boğma içiliyordu. Uydurma Paşazade sızmış, bir kıyıya uzanmış, hatta horlamaya bile başlamıştı. Ali Şahin ise ne sızmak, ne yorulup usanmak, ne de meclisin canını sıktığının farkındaydı. Anlatıyor, durmadan anlatıyordu. Hem de gittikçe şahlanıp coşarak. Onu bunu bilmezdi. Bu iş, yani işçi sınıfı ihtilali, bugün tutulan yolla gerçekleşemezdi. Bu işin gerçekleşebilmesi için, bu işin yönetimini elinde tutanların, maddiyat değil, maneviyata önem vermeleri gerekiyordu. Bunun içinse önce sıkı bir perhiz lazımdı. Yemeyecek, içmeyeceksin. O kadar ki gün gelecek bir tek kara zeytinle yaşamanın yolunu bulacak, bütün melekeleri ve bütün his, sinir, duyu organlarını maddenin ötesine açık tutacaksın. O zaman sesler gelecek görülen alemin ötesinden. Hem de ne sesler. Ben istediğim, lüzum gördüğüm geceler Lenin'le buluşup bu meseleleri konuşuyorum. Büyük bir sır vermiş de bunun oradakiler üzerinde büyük etkisini görmek istermişçesine uzun uzun baktı. Baktı ama bulamadı aradığını. Yalnız Hakkı Bey, uyuklar görünen Hakkı Bey'in sol gözü koskocaman açıldı. Ali Şahin'e baktı, baktı, sonra evet dedi. Tıpkı o. Ali Şahin hayretle sordu. Kim? Hakkı Bey güldü. Bir insan başka bir insana bu kadar benzer. Beni kime benzettin? Yunanistan'da Atina'nın dışında bir kifisya vardır. Sayfiye. Bir pezevenk tanıdımdı. Yan yatmış, uykuyla savaş halindekilerde birer kahkaha patladı. Patlayan bu kahkahalar Uydurma Paşazade'yi bile uyandırdı. Şaşkın şaşkın çevresine bakındı. Ne o yahu, neye gülüyorsunuz? Ali Şahin donmuştu. Mersi, dedi sonunda. Hakkı Bey'in hiçbir kötü maksadı olmadığından bomboş gözlerle bakıyordu gülenlere. Sonra, affedersiniz dedi, gülünecek bir şey mi söyledim? Ali Şahin omuz silkti. Yo, sadece beni bir pezevenge benzettin o kadar. Ne çıkar bundan? Bilmem. Yorgo'ydu adı. Müthiş benziyorsun. Hatta bir ara rüyama girdi ve buldum. Güzel adam değil. Profili harikulade Yunaniydi. Muhteşem bir Yunanilik. Senin tek farkın Elen Pers karması oluşun. Ma mafi bu da... Peki, peki dedi Ali Şahin. İşimize bakalım. Hakkı Bey sustu ama aklında Ali Şahin'in Elen Pers profili. Yorgo insandı. Yorgo gibi insan belki de bu yeryüzünde yoktu. Hakkı Bey dosttu onunla. Dostluğu avuç dolusu para verdiği halde Yorgo'nun evindeki 13'ünden 22 yaşına kadar boy boy, renk renk, tip tip kadınlarla kızları konuşturur, yedirir, içirir. İlişmeden onlarla birlikte onların acı hayatlarını ağlardı. Yorgo'nun dikkatini çekmişti bu. O ilik gibi, piliç gibi kadınlara ilişmiyor, bizi de ücretlerini fazlasıyla verdikten başka ağlıyordu da onlara. Yorgo'nun da hayatı acıydı. Ona da ağlamıştı Hakkı Bey. Deli miydi acaba? Sonra deli değil, veli olduğunu anlamış, bağlanmıştı Hakkı Bey'e. Ali Şahin kalkmış, süt beyaz tavuğu kapı önünde kesip, bıçağı tavuğun beyaz tüylü gövdesi üzerinde bırakıp tekrardan girmişti içeriye. Kızmıştı da biraz. Bir pezevengi benzetildiğinden değil, anlattıklarına inanmazlıktan gelir gibi hal takınmasından. Yer yer kanlı ellerini yıkamadan geldi, az önce kalktığı yere yeniden oturdu. Biraz da hınçla, evet dedi, istediğim zaman Lenin buraya gelir, boğma içeriz baş başa. Dünya meselelerini gözden geçiririz. İşte size sır. İster inanın, ister inanmayın. Ben direktifimi doğrudan doğruya Lenin'den alırım. Üst yanı benim için fasafiso. Hakkı Bey, iyice tozutmuş diye düşündüğü halde belli etmemek için çok enteresan dedi. Ali Şahin memnun, küçük bir göz işaretiyle oradakilerin bu konuşmaları anlayacak erginlikte olmadıklarını belirtmek istedi. Hakkı Bey bu teveccühten çok memnun, sağ avucunu göğsüne koyup hafifçe eğildi. Bu bir Bektaşi hareketiydi. Olsun, Marksizmle Bektaşilik arasında ne fark vardı? Ali Şahin zaten bu işi birleştirmek istiyordu. Bektaşilik perdesi ardında Bektaşilik adetlerini kullanarak işçi sınıfı ihtilalini sağlamak. Hakkı Bey'in gözlerinin ta içine bakarak bunu ancak sen anlarsın dedi. Bunlar henüz işin alfabesinin bile cahili. Lenin'le görüşmelerimizde bu gerçeğe vardık. Bizdeki Bektaşi, Alevi, bir kelimeyle Alicilerle Garp'ın panteistlerini birleştirmek işte yapılacak tek iş. Hatta bu fikir doğrudan doğruya benimdir. Lenin de düşünebilirdi şüphesiz ama zavallının vakti yoktu. Birden büsbütün sapıtarak ben ta Romanya'dan beri onunla yan yanayım. 1917'de ihtilalden bir gece önce gene beraberdik. Ne dersin dedi. Tamam dedim. Bugün erken, yarın geç. Sarıldık, öpüştük. Korkma dedim. Allah yardımcı olacaktır. Gitti. Ertesi gün 21. ayrımın sonu sayfa 316.